Ayrım 3 Fırtına Wilbur Smith Sayfa 30 5. Bölüm Sabahleyin yağan yağmurun temizlemiş olduğu hava pek berraktı. Onun içinde güney ufkundaki mavi renkli Sarp dağları görebiliyorlardı. Birlikte tepenin üstünde durdular. ''İşte Drakensberg'in ucu orası. Biz bunun 20 mil ötesindeyiz. Onun için bu kadar uzakta bir Boer keşif koluna rastlamamız olasılığı pek az. Artık gündüz de yol alabiliriz. Kısa süre sonra da iç tarafa sızar ve savaş hattının gerisindeki tren yoluna erişiriz.'' Sabahın güzelliği karşıda kalan yemyeşil Natal ve yanında duran kadın yüzünden Sean neşeliydi. Artık bu yolculuk sona ereceği için bu kadınla yeni yaşama atılabileceği için mutluydu. Sean konuşurken kadın ağır ağır dönerek ona baktı. Onun uzun boyundan etkilendiği, başını geriye atıp bakmasından belliydi. Sean ilk kez kendi neşesinin onun gözlerinden yansımadığını fark etti. ''Çok güzelsin.'' diye mırıldandı ama kadın yine ses çıkarmadı. Ancak Sean onun gözlerindeki gölgelerin üzüntü ya da daha güçlü bir duyguyu ifade ettiğini anlıyordu. ''Ruth, benimle gelecek misin?''
''Hayır.''
Kadın başını üzgün üzgün salladı. Kalın siyah örgüsü omzundan kayarak bal rengi deri ceketinin arkasına düştü. ''Gelmelisin.''
''Yapamam.''
''Ama dün gece.''
''Dün gece çılgınlıktı, o fırtına.''
''Ama gerçekti, doğruydu, bunu sen de biliyorsun.''
''Hayır, buna fırtına neden oldu.''
Gözlerini erkekten kaçırarak havaya baktı.
''Artık fırtına sona erdi.''
''Sadece fırtına değildi, bunu biliyorsun. Karşılaştığımız ilk anda başladı.''
''Kandırmacaya dayanan bir çılgınlıktı bu. Yalanla gizlenmeye çalışacağım bir şey. Tıpkı o sırada karanlıkta gizlenmeye çalıştığımız gibi.''
''Ruth, tanrım, bu konuda böyle konuşma.''
''Pekala, konuşmam. Bir daha hiç sözünü etmem.''
''Bu konuyu böyle bırakamayız. Bırakamayacağımızı biliyorsun.''
''Gün ışığında bu tepede vedalaşacağız. Daha bir süre birlikte yol alacağız. Ama burada vedalaşacağız.''
Sean Ruth diye başladı fakat kadın elini onun ağzına dayadı. O zaman yüzüğün madenini dudaklarında hissetti. Bu yüzük ona kadının neden olacağı kaybın korkusu kadar soğuk geldi.
''Ruth, hayır.'' diye fısıldadı. ''Beni bir kez daha öp ve sonra bırak gideyim.''
6. Bölüm Embeyane durumu ilk önce görerek usulca Sean'a haber verdi. Belki 2 mil kadar uzakta kahverengi dumanlar hayal meyal seçiliyordu. Sean telaşla dönerek gizlenecekleri bir yer aramaya başladı. En yakın yer kızıl taşlardan oluşmuş bir tepeydi ve bu da 1 mil kadar uzaktaydı, yani çok uzaktı. Ruth onun telaşını fark etti. ''Ne var Sean?''
''Toz,'' dedi Sean. ''Atlılar bu tarafa geliyorlar.''
''Bu yerler mi?''
''Herhalde.''
''Ne yapacağız?''
''Hiç.''
''Hiç mi?''
''Onlar bayırda belirince gidip kendileriyle konuşacağım ve blöf yaparak geçmemizi sağlamaya çalışacağım.''
Embeyane'ye dönerek Zulu dilinde konuştu. ''Gözlerini benden ayırmadan uzaklaş. Kolumu kaldıracak olursam yük hayvanlarını bırakın ve atla uzaklaşın hemen. Onları mümkün olduğu kadar oyalamaya çalışacağım. Ama kolumu kaldırırsam her şey bitmiş demektir.'' Çabucak altınların bulunduğu eğer çantasının kayışını açtı ve çantayı Zulu'ya verdi. ''Böylece önceden yola çıkarsan onlarla aramızdaki açıklığı geceye kadar koruyabilirsin. Nikozikazi'yi istediği yere götür. Sonra Dirk'le Ladyburg'a annemin yanına dönersin.'' Tekrar bayıra bakınca orada beliren 2 atlıyı seçti. Dürbününü kaldırıp gözlerine götürdü. O anda miğferlerinin biçimine, atların büyüklüğüne ve özel eğerleri fark edip rahatlayarak bağırdı. ''Askerler!'' O anda bu sözleri doğrular gibi bir süvari bölüğü ortaya çıktı. Mızraklarının ucundaki bayraklar rüzgarda sallanıyordu. Dirk coşkuyla haykırıyor, Ruth gülüyordu. Embeyane de onların arkasından yük hayvanlarını getiriyordu. Sean özengilere basıp doğrularak 4 nala onlara doğru giderken süvarilere şapkasını salladı. Süvariler bu hevesli gösteriden etkilenmiş gibi hareketsiz duruyor, onların yaklaşmasını seyrediyorlardı. Başlarındaki subay da Sean'u kuşkuyla karşıladı.
''Kimsiniz efendim?''
Fakat Sean'un cevabından çok Ruth'un süvari pantolonuyla içindekilerin ilgisini çektiği belliydi. Sean durumu anlatırken adama karşı duyduğu hoşnutsuzluk artıyordu. Sonunda Sean ''Sizi daha fazla tutmayalım Teğmen'' diyerek dönmek için dizginleri tuttu.
''Hala Tugela nehrinden 10 mil uzaktasınız Bay Courtney. Teorik olarak bu bölge Boerlerin elindedir.
Biz onların ordusunun kanadının dışındayız ama İngiliz atlarına tarafımızdan korunarak girmeniz daha güvenli olur.
Hayır, teşekkür ederim. İki ordudan da uzak kalarak bir an önce Pietermaritzburg'a erişmek istiyorum.
Teğmen omuz silkti. Seçim sizin. Fakat benim eşim ve çocuğum olsaydı...
Sözlerini bitirmeden hareket etmesini işaret etmek için bölüye doğru döndü.
Sean, gel Ruth dedi. Kadınla göz göze geldiler fakat Ruth kımıldamadı.
Seninle gelmeyeceğim.
Sesi ifadesizdi ve erkeğe bakmıyordu.
Saçmalama. Şaşırdığı için birden sertleşmişti. Bu sözler kadının gözlerinde öfke kıvılcımları yaktı.
Ruth Damon'e sizinle gelebilir miyim diye sordu.
Şey efendim, duraklayıp Sean'a bakarak devam etti. Eğer kocanız...
O kocam değil, kendisini pek tanımıyorum bile.
Sean'un itirazını aldırmadı.
Eşim sizin ordunuzda, beni de yanınıza almanızı rica ediyorum.
Şey, durum tümüyle değişti şimdi.
Ruth atının başını çevirerek Teğmen'in yanına gitti. Bu küçük manevra onu tam Sean'un karşısına getirmişti.
Ruth, lütfen bu konuda seninle konuşmama izin ver.
Hayır,
yüzü gibi sesi de ifadesizdi. Erkek vedalaşmak için diye yalvardı.
Biz vedalaştık.
Kadın önce Sean'a sonra Dirk'e baktı ve başını çevirdi. Teğmen sıktığı yumruğunu havaya kaldırıp sesini yükseltti.
İleri marş!
Pırıl pırıl iri yağız at ilerlerken Teğmen Sean'a kötü kötü gülerek alaylı bir tavırla selam verdi.
Ruth!
Fakat kadın ona bakmıyordu artık. Gözlerini ileride bir noktaya dikmiş, dudakları gerilmişti. Atının her adımında kalın örgüsü sırtına vuruyordu.
Arka sıradan birer, talihin yokmuş ahbap diye seslendi ve süvariler geçip gittiler.
Sean eğerde eğilip kalkarak arkalarından baktı.
Dirk geri gelecek mi baba diye sordu.
Hayır, gelmeyecek.
Neden?
Sean bu soruyu duymadı. Bakıyor, Ruth'un başını çevirmesini bekliyordu. Fakat boşuna bekledi. Çünkü kadın geçip gitti ve süvariler de onu izlediler.
Kısa süre sonra da geriye ıssız topraklarla gökyüzü kaldı.
Bunlar da tıpkı Sean'un içi gibi bomboştular.
7. Bölüm. Sean önden gidiyordu. Embeyane ile Dirk 10 metre gerideydiler. Zulu çocuğun Sean'a yaklaşmasına engel oluyordu. Çünkü adamın o sıra yalnız kalması gerektiğini biliyordu. Yıllar boyu Embeyane ve Sean böyle çok dolaşmışlardı. Sean üzüntü ya da utancından atını sürüp önden gitmiş, Embeyane de sabırla onu izleyerek Sean'un omuzlarının dikleşmesini, göğsüne doğru düşen başının doğrulmasını beklemişti. Sean'un düşünceleri karmakarışıktı. Bir öfkeye, bir umutsuzluğa kapılıyordu. O kadına kızıyor, öfkesi nefrete dönüşecek gibi olduğu an onun gitmiş olduğunu anımsayarak korkunç bir umutsuzluk duyuyordu. Bu kez de kendi kendine kızıyor, onun gitmesine izin verdiği için çıldıracak gibi oluyordu. Daha sonra onu tutmasına imkan olmadığını düşünerek sarsılıyordu.
Ruth'a ne verebilirdi? Kendisini mi?
90 kilo kas ve kemikten oluşmuş, yüzü sarp granit bir tepeyi andıran bir adamı mı?
Bunun değeri yoktu.
Malını mülkünü mü? Küçük bir kese dolusu altını ve başka bir kadından dolmuş bir çocuğu vardı.
Geriye kalanın hepsi bu kadar. 37 yıl sonra gösterebileceği yalnızca bundan ibaretti.
Birden yine öfkelendi. Bir hafta önce zengindi. Hiddeti yeni bir hedef buldu. Hiç olmasa öç alabilirdi. Karşısında saldırabileceği, öldürebileceği gözle görülür bir düşman vardı. Boerler. Boerler onun arabalarını soymuş, altınlarına el koymuş, canını kurtarmak için kaçmasına neden olmuşlardı. Onların yüzünden o kadın yaşamına girmiş ve yine onların yüzünden uzaklaşıp gitmişti.
Hırsla öyle olsun diye söylendi. Geleceğin vaadi bu. Savaş.
Eğerde doğrulup oturdu. Omuzları birden dikleşip genişledi. Başını kaldırınca aşağıdaki vadide parlak bir yılanı andıran nehri gördü. Tugela'ya erişmişlerdi. Sean hiç düşünmeden atını bayır aşağı sürdü.
Sean sabırsız sabırsız nehir boyunca giderek sığ bir yer aradı fakat sular hızla akıyordu ve derin olduğu gibi en dar yerin genişliği de 6 metreden fazlaydı. Sonunda Sean atını durdurarak kesin bir tavırla yüzeceğiz dedi. Embeyane cevap verecek yerde anlamlı anlamlı Dirk'e baktı.
Sean o daha önce de böyle yüzdü diyerek atından atlayıp soyunmaya başladı.
Haydi Dirk, üstündekileri çıkar.
Önce yük hayvanlarını iterek zorla dik kıyıdan suya atladılar. Hayvanların başları sudan çıkana kadar da endişeyle beklediler. Sonra üçü de elbiselerini muşambalara sarıp eyerlere bağladılar, atlara bindiler. Önce sen Embeyane. Sular yüksek kıyıya kadar zıpladı. Haydi bakalım Dirk, eyere sarılmayı unutma. Yine sular sıçradı. Sonra Shaun da atını sürerek nehre daldı. Sular başının üstünde kapandı. Burnundan sular akan Shaun'la atı kısa sürede suyun yüzüne çıktılar. Dirk'ün kafasının atının yanında olduğunu ve onun heyecanla bağırdığını görünce rahat bir soluk aldı Shaun. Kısa süre içinde de karşı sahile çıktılar. Çıplak vücutlarından sular damlarken bu eğlenceli duruma güldüler. Ancak Shaun'un kahkahası birden boğazında donup kaldı. Kıyının yukarısında onların haline gülen ama ellerinde mavzerleri hazır olan bir düzine kadar adam duruyordu. Sakallı iri yarı adamların üstlerindeki elbiseler kaba kumaştandı. Türlü türlü şapkalar giymişlerdi. Hatta bir melon, bir de kürk silindir şapka bile vardı. Hepsinin göğüslerine de fişekler takılmıştı. Shaun'u taklit eden Embeyane ve Dirk'ün kahkahaları da kesildi. Üçü de kıyının kenarındaki silahlı adamlara bakıyordu. Ortalığa derin bir sessizlik çöktü. Sonunda kahverengi melon şapkalı adam mavzerin namlusunu Shaun'a doğru çevirerek onun çıplak vücudunu işaret etti. Maktik, bu kalın dalı kesmek için keskin bir balta ister. Kürk şapkalı adam onu öfkelendirme. Eğer onunla başına vurursa kafasını kırar diye onu uyardı. Bu şakaya hep birden gülüştüler. Shaun hangisinin daha rahatsız edici olduğu konusunda bir karara varamamıştı. Çıplaklığından söz edilmesi mi, yoksa konuşmaların Boerlerin dilinde olması mı daha sıkıcıydı? Sabırsızlığı yüzünden dosdoğru bir Boer keşif kolunun karşısına çıkmıştı. Konuşup onları kandırabileceğini pek ummuyordu. Tam ağzını açıp bir deneyeceği sırada Dirk atıldı. Yüksek sesle ve düzgün bir İngilizceyle, ''Bunlar kim baba, neden gülüyorlar?'' diye sordu. Shaun'un umutları da nefret ettikleri İngilizceyi duyan Boerlerin kahkahaları gibi o anda uçup gitti. Kürk şapkalı adam homurdanarak tüfeğiyle işaret etti. ''Demek böyle, hadi bakalım ellerini kaldır ahbap.'' Shaun nazik nazik, ''Önce pantolonumu giymeme izin verir misiniz?'' diye sordu. ''Bizi nereye götürüyorlar?'' Dirk ilk kez çekingenleşmişti. Sesinin titremesi onun yanında atla giden Boer'in içine dokundu. Shaun'un yerine o cevap verdi. ''Haydi haydi, korkacak bir şey yok. Bir generali görmeye gidiyorsunuz, gerçek bir general.'' Kürk şapkalı adamın İngilizcesi anlaşılıyordu. Dirk onu ilgiyle inceledi. ''Generalin madalyaları filan var mı?'' ''Yok oğlum, biz böyle saçma sapan şeyler istemeyiz.'' Dirk ilgisini yitirerek Shaun'a döndü. ''Karnım aç baba.'' Kürk şapkalı araya girdi yine. Cebinden uzun bir parça kuru et çıkararak Dirk'e ikram etti. ''Dişlerini bunda bile, Karel.'' Ağzı yemekle dolan Dirk'ün sesi kesildi. Böylece Shaun da öteki Boerleri inceleme fırsatını buldu. Adamlar bir casus yakaladıklarına inanıyorlardı. Onun nasıl idam edileceğini konuşmaktaydılar. Shaun'u da dostluk göstererek bu tartışmaya kattılar ve savunmasını saygılı bir dikkatle dinlediler. Sonunda Shaun onları suçsuz olduğuna inandırdı. Adamlar bunu memnunlukla kabul ettiler çünkü hiçbiri onu vurmaya hevesli değildi. Bundan sonra daha zevkli konular açıldı. Gruptaki gençler Shaun'un Limpopo'nun gerisinde bulunan ormanlardaki fillerle ve insanları bekleyen büyük topraklarla ilgili sözlerini büyük bir heyecanla dinlediler. Sonunda savaştan sonra diyerek gülüştüler. Sonra rüzgar değişti ve hafif ama korkunç sesleri onlara getirince kahkahalar kesildi. İçlerinden biri alçak sesle toplar dedi. Lady Smith. Soru sorma sırası Shaun'a gelmişti. Adamlar ona Boerlerin Lady Smith'e girdiğini, kendilerine karşı koymaya kalkan güçleri kovaladığını anlattılar. İhtiyar Joubert'in atlılarını durdurup beklemesini ve dağılan İngiliz ordusunun tekrar toplanıp kente girmesini üzülerek anımsadılar. ''Tanrım, Joubert'in yerinde Uğum Paul olsaydı savaş şimdiye dek çoktan biterdi. Ama dövüşecek yerde oturup bekliyoruz.'' Shaun yavaş yavaş Natal'deki savaşın ne durumda olduğunu anlıyordu. Lady Smith sarılmış, General George White'ın ordusu kentte sıkışıp kalmıştı. Boer ordusunun yarısı tren hattı boyunca mevzilenmişti. Onların aşağısında kalan Büyük Tugela Ovası'nda General Buller ordusunu toplayarak düşman hattını yarıp Lady Smith'i kurtarmayı tasarlıyordu. ''Bırak denesin,
Un Paul onu bekliyor.
Un Paul da kim? Kruger değil herhalde. Sean şaşırmıştı. Un Paul sevilen Güney Afrika Cumhurbaşkanı'na takılan adlı.
Hayır, başka Un Paul bu. General Jan Paulus Lerux.
Sean soluğunu tuttu. Kendisi kızıl saçlı, iri yarı ve öfkeli bir adam mı?
Adamlar gülüşler. Ya işte o, onu tanıyor musun?
Evet, tanıyorum. Sean demek kayınbiraderim artık bir general diye düşünerek kendi kendine sırıttı. Sonra sordu. Biz bu generali mi göreceğiz?
Evet, eğer kendisini bulursak.
Küçük Dirk sonunda dayısıyla tanışacaktı. Sean bu buluşmayı hafif bir zevkle beklediğini fark etti. 8. Bölüm. Çadırın brandası içerideki adamın sesinin duyulmasına hiç engel olamıyordu. Bu ses Sean'la yanındaki askerlerin durduğu yerden rahatça dinlenebiliyordu.
Her yakaladığımız Ruinek'in elini sıkıp kendisiyle kahve içmem gerekli mi? Zaten 10 kişinin işini yatıyorum. Bu yetmiyor da bana daha fazla iş mi çıkarıyorsunuz? Onu süvari subaylarından birine götürün. Ya da Pretoria'ya götürüp hapsedin. Kendisi casussa istediğinizi yapın. Fakat Tanrı aşkına onu bana getirmeyin.
Sean mutlulukla gülümsedi. Jan Paulus'un sesini kaybetmediği kesinlikle belliydi. Çadırda kısa bir sessizlik oldu. Sonra kürk şapkalı bir şeyler söyledi. Bunu Jan Paulus'un gürlemesi izledi.
Hayır olamaz, onu götürün.
Sean derin bir soluk alıp iki elini ağzına götürerek çadıra doğru batırdı.
Hey Tanrı'nın belası Hollandalı, benimle tekrar karşılaşmaktan korkuyor musun? Son seferki gibi dişlerini dökeceğimi düşünüyorsun galiba.
Bunu da korku veren bir sessizlik izledi. Sonra bir taburenin yere düştüğü işitildi. Çadırın tentesi hızla açıldı. Gözlerini güneş ışığında kırpıştıran Jan Paulus ortaya çıktı. Tepesi açılmış olmasına karşın kalan saçları yine koyu kızıldı. Adam kafa tutar gibi omuzlarını kaldırarak yaklaştı. Başını sağa sola çevirerek bu hareketin kaynağını araştırıyordu.
Sean buradayım deyince Jan Paulus donup kaldı. İnanamayan gözlerle Sean'a baktı.
Sen! Bir adım daha attı.
Sensin değil mi Sean?
Sonra gülmeye başladı. Yumruk halini alan sağ elini açarak uzattı.
Sean! Tanrı cezanı versin be adam! Sean!
El sıkışıp birbirlerine sırıttılar. Çadıra gel, içeri gel be adam. Çadıra girince Jan Paulus hemen Katrina nerede diye sordu. Küçük kız kardeşim nerede? O anda Sean'un yüzündeki gülüş silindi. Oradaki tabureye çökerek cevap vermeden önce şapkasını çıkardı.
Öldü Paulus. 4 yıl önce öldü.
Jan Paulus'un yüzündeki ifade ağır ağır değişti. Çehresi sertleşip taş gibi oldu.
Nasıl?
Sean ona ne söyleyebilirim diye düşündü. Kimsenin bilmediği bir neden yüzünden canına kıydığını mı?
Mırıldandı. Kara su humması.
Bize haber yollamadın.
Seni nerede bulacağımı bilmiyordum. Babanla annen.
Jan Paulus sert sert onlar da öldüler diyerek Sean'un sözünü kesti. Sonra ona arkasını dönerek çadırın tentesine göz dikti. Ölenleri üzüntüyle anımsadıkları için aralarında derin bir sessizlik oldu. Sonunda Sean kalkıp çadırın girişine yaklaştı.
Dirk buraya gel.
Embeyane'nin ittiği çocuk Sean'a yaklaşıp elini tuttu. Sean onu çadıra soktu. Katrina'nın oğlu deyince Jan Paulus başını eğerek baktı.
Buraya gel oğlum.
Dirk çekinerek yaklaştı. Jan Paulus çömelip onun yüzünü avuçlarının arasına alarak dikkatle inceledi.
Evet diye mırıldandı. Katrina'nın böyle bir oğlu olabilirdi.
Gözleri. Sesi titrediği için sustu. Bir an Dirk'ün gözlerinin içine baktıktan sonra tekrar konuştu.
Gururlanmalısın.
Jan Paulus doğrulunca Embeyane'nin beklediği yere koştu. Jan Paulus ne istiyorsun diye sordu.
Hatların arasından geçmek için izin istiyorum.
İngilizlere mi katılacaksın?
Sean İngiliz'im diye karşılık verdi.
Jan Paulus kaşlarını çatarak biraz düşündükten sonra sordu.
Onlarla birlikte savaşmayacağına söz verir misin?
Hayır.
Jan Paulus bu cevabı beklediği için başını salladı.
Aramızda bir borç var. O fil olayını unutmadım. Bu borcu tümüyle ödemem gerek.
Portatif masaya yaklaşarak bir kalemi hokkaya batırdı. Ayakta acele acele bir şeyler yazarak kağıdı sallayıp kuruttu ve Sean'a uzattı.
Git, bir daha karşılaşmayacağımızı umarım. Çünkü gelecek sefere seni öldüreceğim.
Sean ya da ben seni diye cevap verdi.
3. Ayrımın Sonu. Sayfa 41.